Suriye olaylarının perde arkası, İsrail plan kurardı, İsmail zafer kutlardı. 61 yıllık barbar Baas rejiminin ve gaddar Esad sülalesinin yıkılması Suriye için tarihi bir aşamaydı. Ama bu sonucu kimlerin hazırlayıp hızlandırdığı anlaşılmazsa, önümüzde daha tehlikeli tuzaklar vardı. Evet, Şam düşmüş, Esad ve takımı Suriye'den firar edip kaçmışlardı. Eski başbakan, şimdi muhalif liderlerle uzlaşma görüşmelerine başlamıştı. 61 yıllık zalim ve İslam düşmanı Baas rejimi şükür yıkılmıştı. Muhalifler Esad'ın sarayına ulaşmıştı. Tarihte görülmemiş, duyulmamış ve yaşanmamış bir süratle, bir hafta, 9 gün içerisinde, birbirine tamamen karşı ve aykırı Suriye muhalefetini hemen uyuşturan, kaynaştıran ve ortak stratejilerde buluşturup barıştıran karanlık odakların, asıl gizli ve kirli hesaplarını anlamadan ve dikkate almadan atılan bu zafer çığlıkları korkarım kursaklarda kalacaktı. Çünkü bu sonuç, BOP'un Suriye amacına ulaşmasıydı. Lübnan'dan Hizbullah'ı, İran'dan Haşd-i Şabi militanlarını, Afganistan ve Doğu Türkistan'dan El-Kaide artıklarını ülkesine taşıyıp onlara imkan sunan ve Suriye halkına kan kusturan Esad, şimdi ülkesini bırakıp kaçmıştı, halk Şii militanların baskısından zaten bıkmıştı. Onların, zulümden kurtuldukları için sevinmek haklarıydı, ama maalesef fiilen parçalanmış Suriye'nin, şimdi resmen parçalanmasına zemin hazırlandığının farkına varamazlardı. Suriye dört parçaya ayrılacaktı. İşte Siyonist merkezlerin ve ABD'nin dört parçalı Suriye planı. 1. Kuzey tarafta, PKK-PYD terör örgütü kontrolünde Rojava oluşturulacaktı. 2. Orta kısımda, Halep'ten Humus kentinin güneyine, Şam'ın kuzeyine kadar yayılacak bir Suriye Sünni devleti kurulacaktı. 3. Akdeniz kıyısı, Lübnan kuzeyi, Lazkiye ve Tartus dahil, Şam'ın kuzeybatısı olacak şekilde daralacak bir Suriye Nusayri Alevi devleti kalacaktı. 4. İsrail nüfuz alanı, Şam'ın güneyinden Ürdün sınırındaki stratejik alanı da kapsayacak şekilde İsrail'in kontrolünde olacak bir tampon bölge ayarlanacaktı. Evet, işte İsrail, ABD, İngiltere ve Fransa bunun için muhaliflerin önünü açmışlardı. Büyük dava ve devlet adamı ve tüm insanlığın kurtuluş sevdalısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamız şöyle buyurmuşlardı: "Bu AKP'yi kurduran ve iş başında tutan Siyonizm'dir. Bu durum bilinmeden hiçbir soruna akılcı ve kalıcı çözüm bulunamazdı. Fırat'ın doğusunda kalan ve Türkiye sınırında, Urfa Suruç'un karşısındaki Ayn el Arab'dan başlayıp Kuzey Irak'a, Barzani Kürdistan'ına kadar uzanan, Rakka, Deirizor, Haseke, Kamışlı bölgelerini kapsayan önemli ve büyük bölgenin tamamı, maalesef PKK-YPG-SDG militanlarının elinde bulunmaktaydı. Ve Esad rejimine yönelik muhalif güçler, bu bölgeye asla dokunmamışlardı. İsrail ve ABD bu bölgeyi Kuzey Irak'taki Barzanistan'la birleştirip Büyük İsrail'in bir parçası olacak Kürdistan'ı kurma amacındaydı. Uluslararası strateji ve güvenlik uzmanı Dr. Naim Babüroğlu Suriye'de yer alan grupları hatırlatıp, Kuzey Irak'taki IKBY'ye benzer parçalı bir yapı kurulabileceği endişesini paylaşmıştı. Dr. Babüroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'teki devir teslim törenine YPG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'nin çağrılacağını ve Suriye'de YPG kontrolündeki bölgenin sözde başbakanının ise Salih Müslim olacağını aktarmıştı. Kuzey Irak Kürdistan'ı IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Paris'te Notre Dame Kilisesi'nin açılışına katılması, burada ABD'nin yeni dönemdeki başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Elon Musk ile görüşmeler yapması ve özellikle Barzani'nin arabasının üzerinde yer alan bayrak ve Region Autonome du Kurdistan Drak, yani Irak'taki Kürdistan Otonom Bölgesi Başbakanı olarak tanıtılması dikkate alınırsa Suriye'de de benzer bir yapının kurulacağını söylemek kehanet sayılmazdı. Devlette etkili, yetkili ve mesuliyet sahibi kimselere ve yine milli sorumluluk ve vicdan ehli herkese sesleniyoruz. ABD ve AB gibi emperyalist odakların desteklediği Siyonist planlara göre, Kuzey Irak Kürdistan'ının ardından Suriye Kürdistan'ı da tanındıktan sonra, Türkiye'de Kürt bölgesi sayılan illerimizin bu yapıya katılması sağlanacaktır. Irak ve Suriye sınırımız boyunca güya Kürdistan'la kuşatılan Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz kışkırtılarak aradaki sınırlar kaldırılacaktır. Ve zaten bunun altyapısı yıllardır hazırlanmaktadır ve uluslararası anlaşmalarla kabul gören, kendi kaderini tayin hakkı, self-determinasyon gerekçesiyle, bir toplumdaki etnik ve mezhebi kesimlerin, bizim ülkemizden ayrılma, komşu oluşumlara katılma, tercihleri ayarlanmıştır ve BM garantörlüğü altındadır. Gerekli ve gerçekçi tedbirler alınmazsa yarın çok geç kalınmış olacaktır. Şimdi soruyoruz, Kuzey Irak Kürdistan'ı, Barzanistan'dan sonra, şimdi Kuzey Suriye Rojava Kürdistan'ını kurdurup Türkiye'yi, önce kuşatma altına alarak, sonra Güneydoğumuzu da kışkırtıp katarak Büyük İsrail'e hazırlık yapan bu Siyonist projeye Cumhur İttifakı imkan ve fırsat tanıyacak mıydı? İktidar başının, YPG Suriye sınırımızdan 30 kilometre uzaklaşmalıdır, sözleri acaba, 30 kilometre aşağımızda kurulacak PKK-PYD Kürdistan'ını da aynen Irak-Barzanistan'ı gibi kabule hazırız, mesajı mıydı? Çünkü daha önce de, Irak'ı parçalatmayız, Kürdistan'ı kurdurtmayız, deyip halkımızı avutanlar, sonunda Barzani'yi devlet töreniyle karşılamışlardı. Bu dediklerimizi daha iyi anlamak için, Halep'ten sonraki bir haftayı yeniden hatırlatmamız lazımdı. Suriye sınırımız boyunca uzanan M4 karayolu, Halep'ten Şam'a uzanan M5 karayolu, hem ABD, hem Rusya hem de Türkiye tarafından muhalif güçlere açılmıştı. Rusya ve Wagner güçleri ve İran yetkilileri birden ağız değiştirip Esad'a destek vermeyeceklerini açıklamışlardı. Hatta İran milisleri, kendi kontrolünde olan Deir ez-Zor gibi bazı stratejik alanları PKK-PYD güçlerine bırakmışlardı. Birbirinden çok farklı, aykırı, inanç ve ideoloji olarak birbirlerine karşı ve karışık gruplar, nasıl olduysa birlikte, hatta, demokrasi, özgürlük ve insan hakları, söylemleriyle ortak harekat başlatmışlar ve Halep'i kuşatmışlardı. Hiç kimse, bunların sevk ve idaresini kimler yapıyor ve hangi şeytani hedefler güdülüyor? Soruları üzerinde durmamıştı. PKK-PYD'nin Hatay sınırımızdaki İdlib ve Menbiç'ten çıkarılması ise, Türkiye'ye uzatılan bir havuç olduğunu ilgili ve yetkili kesimler bile anlamaya yanaşmamıştı. Çünkü PYD PKK'nın asıl hakimiyet kurdukları Kuzey Suriye'nin büyük kısmına, nedense hiç dokunulmamıştı. Hayret, düğüne gider gibi birkaç yüz kişilik konvoylar hızla ve ciddi bir direnişle karşılaşmadan ilerliyor, eski Türk filmlerinde bile rastlanmayan mucizeler, gerçekleştiriyorlardı. Ürdün sınırındaki, Arap Baharı'nın ilk başladığı Şam'a 40 kilometre uzaklıktaki dara bile ayaklanıp Şam'a doğru hücuma kalkışmışlardı. Artık koyu şeriatçı Kalani bile demokratik, laik, çoğulcu kantonlardan oluşan bir Suriye'den bahsetmeye başlamıştı. Yıllardır ezilen ve kahır çeken Suriye halkı, Esad'ın general ve emniyet müdürü kardeşlerinin, kuzenlerinin, uyuşturucu çetesi kurdukları ve Suriye'nin bütün imkanlarını kendi çıkarları için kullandıkları zulüm çarkından kurtulmanın heyecanını yaşarken, parçalanmış bir Suriye'de başlarına neler geleceğini ise hiç hesaba katmıyorlardı. Siyonizmi, İsrail, ABD ve AB emperyalizmini tanımak, BOP'un hedeflerini ve Arap Baharı süreçlerini iyi okumak ve çok farklı ve aykırı görünen ideolojilere sahip çıkan, İslamcısından Mao'cu PKK'cısına hepsinin yularını elinde tutanların kimler olduğunu anlamak için Suriye olaylarını ve sonuçlarını çok iyi ve inceden inceye analiz etmek lazımdı. Önce Suriye'deki başlıca silahlı grupları tanıyalım. 1. Heyeti Tahrirüşşam. Heyeti Tahrirüşşam, HTŞ, Suriye'deki iç savaşın en önemli aktörlerinden biri olarak ön plana çıkmıştı. Çoğu kişi için yeni bir isim gibi görünse de geçmişi El-Kaide'nin Suriye'deki uzantısı olan Nusra cephesine dayanmaktaydı. Suriye'nin kuzeyinde özellikle İdlib'de en güçlü silahlı gruplardan biri konumundaydı. 2. Suriye Milli Ordusu. Suriye Milli Ordusu, SMO, Suriye İç Savaşı sırasında Beşar Esad rejimine karşı savaşan muhalif grupların birleşmesiyle 2017 yılında Türkiye'nin desteğiyle kurulan bir koalisyon olmaktaydı. Önceleri Özgür Suriye Ordusu, ÖSO adıyla bilinen bu oluşum, Suriyeli Arap ve Türkmen milislerden oluşmaktaydı. SMO, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket ediyorlardı. 2019 yılında SMO ve Ulusal Kurtuluş Cephesi birleşerek Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlanmış ve daha düzenli bir askeri yapı oluşturmuşlardır. 3. Suriye Demokratik Güçleri, Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri, SDG, Kuzeydoğu Suriye'de özerk bir yönetim sürdürmekte ve bölgedeki güç dengelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Her ne kadar son çatışmalarda doğrudan taraf olmasa da stratejik gücü ve etkisiyle bölge dinamiklerini Kürdistan lehine şekillendirme amacındaydı. SDG, Ekim 2015'te IŞİD'e karşı mücadele amacıyla kurulan, Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve Türkmen savaşçılardan oluşan geniş bir koalisyon konumundadır. SDG'nin en büyük bileşeni Rojava'da ilan edilen öz yönetim kantonlarının güvenliği ve toprak savunmasından sorumlu olan Halk Koruma Birlikleri, YPG ve Kadın Koruma Birlikleri, YPJ olmaktadır. 4. Esad Rejimi Güçleri. Beşar Esad liderliğindeki rejim güçleri, muhaliflerin hızlı ilerleyişi karşısında Halep ve Hama gibi kritik bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı. Rejim, Rusya ve İran'ın desteğiyle karşı saldırılar düzenlemeye çalışsa da mevcut durumda savunma pozisyonundan geri kaçma konumuna başvurmuşlardı. Suriye için Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita şaşırtmıştı. Beşar Esad rejimine karşı çıkarak operasyon başlatan silahlı muhalif grupların Suriye'deki ilerleyişi ve Şam'ı da ele geçirişi kutlanırken paylaşılan bir harita kafaları karıştırmıştı. Fransa'nın 1922 yılında hazırladığı Suriye haritasında ülkenin eyaletlere bölündüğü görülürken, bir hafta önce başlayan harekat akıllara, 102 yıllık hayali mi gerçeğe dönüştürmek istiyorlar, sorusunu taşımıştı. Fransızların 1922 yılında hazırladığı Suriye haritası internette paylaşılmaya başlanırken, haritada ülkenin eyaletlere bölünmüş olduğu dikkatlerden kaçmamıştı. Haritayı paylaşan çok sayıda kullanıcı, Suriye'yi eyaletlere veya federasyonlara bölmek gibi bir hayalleri mi var ve Fransızlar 102 yıllık hayalini gerçeğe mi dönüştürmek istiyorlar, diye sormuşlardı. HTŞ'ye İsrail ve ABD'nin sahip çıkması. HTŞ'nin, Suriye'nin Şam'dan sonra en stratejik önemdeki kenti Halep'e yönelik saldırısına Erdoğan iktidarının maaşa bağladığı ÖSOSMO'ya bağlı bazı gruplarında katıldığı anlaşılmıştı. 2015'ten bu yana Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib kentinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran HTŞ'nin, öncesi El-Nusra, Halep'e başlattığı ve Şam'ın düşmesiyle tamamladığı saldırı, bir yandan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırı ve sataşmaların arttığı bir döneme denk gelmesi enteresandı. 2022'de de HTŞ, yanına bazı ÖSO, SMO gruplarını alarak Afrin'in önemli bir bölümünü ele geçirmiş ve ardından MİT'in devreye girmesiyle buradan çıkmıştı. İsrail, 2013'te Lübnan sınırında stratejik önemdeki Kuneitra kasabasının ele geçirilmesi konusunda, Suriye rejimini destekleyen Hizbullah ile El-Nusra arasında çatışmalar yaşanırken hava bombardımanı ile El-Nusra'ya açıktan destek çıkmıştı. İsrail, Suriye yönetimine, İran yanlısı milislere ve Hizbullah güçlerine karşı dün Nusra'yı ve bugün de HTŞ'yi doğal müttefik olarak görüyor ve destek veriyorlardı. ABD emperyalizmi de resmiyette terör örgütü olarak tanısa da, aslında HTŞ'yi bölgesel politikaları için elverişli bir araç olarak kullanmaktaydı. Dönemin ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin 2020'de yaptığı yorumlar, hayret, Erdoğan'ın yaklaşımıyla aynıydı. Yahudi Jeffrey, bunlar doğrudan El-Kaide'nin uzantıları, terör örgütü olarak kabul ediliyorlar, ancak öncelikli olarak Esad rejimiyle mücadeleye odaklanmış durumdalar. Henüz biz bu iddiaları kabul etmedik ama kendileri, terörist değil vatansever muhalif savaşçılar olduklarını iddia ediyorlar. Biz de bir süredir uluslararası bir tehdit oluşturduklarına rastlamadık, buyurmuşlardı. Evet, Erdoğan, Netanyahu ve ABD, HTŞ saldırganlığının Suriye rejimi ve destekçilerinin zayıflatılmasının aracı olarak devreye sokulması konusunda uzlaşmışlardı. Ancak Erdoğan, bu durumu Esad'ı siyasi ilişki ve işbirliğine zorlamak ve bu işbirliğini Rojava'da Kürtlerin özerk yönetimini yıkmak için kullanmak gibi bahane ile gizleme çabasındaydı. Özetle, İsrail, ABD ve Erdoğan iktidarı, hep birlikte HTŞ'nin önünü açmışlardı, çünkü artık kukla Esad'dan kurtulmaları lazımdı. Suriye'nin 4 ana kantona ayrılması ve Büyük İsrail'e zemin hazırlanması için bu özgürlük kalkışmasına fırsat ve ruhsat tanınmıştı. Rusya'da Akdeniz kıyısındaki Tartus ve Lazkiye limanları ve hava üslerini elinde tutmak ve muhalif güçleri o bölgelere yaklaştırmamak karşılığı, İsrail ve belki Türkiye ile anlaşmıştı. Hatta İran dini lideri Ali Hamaney'in özel danışmanı, ABD ve Siyonist merkezlerle irtibatlı Larijani ailesinden Ali Larijani'yi, Esad'ı ülkeyi terk etmeye ikna etmek üzere, kuşatılma sırasında Şam'a yollaması da aynı Siyonist tezgahın bir parçasıydı. Ve dikkat edin, HTŞ ve diğer muhalif güçler, yeni hükümet kabinesine bir tek Türkmeni almamışlardı. Daha beteri, Halep'te ve Şam'da, özellikle tapu dairelerindeki evrakları yakmışlar ve Türkmenlere ait tapuları ortadan kaldırmışlardı. Aynı tezgah Irak parçalanırken de kurgulanmış, Barzaniler Kerkük ve Süleymaniye'deki Türkmenlere ait tapu sicil kayıtlarını yakmışlardı. Amerika'da seçilmiş ama henüz direksiyona geçmemiş olan Donald Trump'ın, "Suriye bizim savaşımız değil. Suriye yönetimi, arka çıkmamız gereken bir dostumuz da değil. Bu nedenle ABD'nin bu savaşa müdahil olması söz konusu değil," sözlerini de, "biz Esad'ı harcadık. HTŞ ve muhalif güçleri serbest bıraktık," şeklinde okumak lazımdı. Siyonist Blinken ile İslamist Hakan Fidan Suriye'nin geleceği konusunda mutabıklarmış. ABD Dış Bakanı ve Siyonist Yahudi ajanı Antony Blinken, 14 Aralık 2024 Cuma günü Ürdün Kralı ile görüşmesinin, daha doğrusu talimat vermesinin hemen ardından Türkiye'ye de uğramış ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Sayın Erdoğan ve Dış Bakanımız Hakan Fidan'la buluşmuşlardı. ABD Dış Bakanlık Sözcüsü Metu Miller'e göre Blinken, Erdoğan'a, Suriye'deki tüm aktörlerin, PYD de dahil olmak üzere, insan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına riayet etmesi gerektiği, mesajını hatırlatmıştı. Blinken ayrıca, zaten HTŞ içine sızan ve ortalıktan kaybolan IŞİD'e karşı ortak mücadelenin devamına vurgu yapmışlardı. Çünkü ABD hala YPG'ye güya, IŞİD'le mücadelede ortak bir dost güç olarak sahip çıkıyorlardı. Sayın Erdoğan ise, Suriye'nin bütünlüğünün korunması ve terörist yapılardan arındırılması için ABD ile birlikte çalışacaklarını aktarmıştı. BBC'ye göre Blinken Türk muhataplarına, Türkiye'nin, Suriye'deki Halk Savunma Birliği'ne, YPG'ye dönük askeri operasyonlarından mutlu olmadıklarını yani rahatsızlık duyduklarını açıkça ortaya koymuşlardı. Ve hayret, Yahudi Siyonist Blinken, gelecekte nasıl bir Suriye görmek istedikleri konusunda, Hakan Fidan'la genel bir uyum ve uzlaşma içinde olduklarını anlatmıştı. Artık başka lafa gerek kalmamıştı. Çünkü ABD ve İsrail'in nasıl bir Suriye planladıkları ve bu ülkeyi parçalayacakları açıktı. Hatırlayınız, Erbakan Hoca'nın Refah Yol Başbakanı iken, dönemin İsrail Dış Bakanı David Levy, Avrupa'ya geçerken uğradığı Esenboğa Havalimanı'nda geçireceği birkaç saat içinde Erbakan'la görüşme talebini hocamız, çok istiyorlarsa, bizim vereceğimiz müsait bir tarihte gelsinler, diyerek dersini veriyorlardı. Ama şimdiki kahramanlar, neredeyse kabineyi, Blinken'ın ayağına, Esenboğa'ya taşıyorlardı. İsrail'in Suriye saldırıları ve amacı 8 Aralık 2024'te Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra Siyonist İsrail Başbakanı Kuduz Netanyahu, Golan Tepelerinin tamamını ve 20 kilometre derinlikteki Suriye topraklarını tampon bölge kılıfıyla işgal altına almış ve Şam'a 25 kilometre yaklaşmıştı. Terör şebekesi İsrail ordusu Suriye'ye tam 300 hava saldırısı yaparak, hava kuvvetlerine bağlı uçak, helikopter ve füze rampalarını, deniz kuvvetlerine ait liman ve savaş gemilerini ve tamir üretim fabrikalarını bombalayıp artık işe yaramaz hale sokmuşlardı. Barbar İsrail, Suriye'yi bir daha belini doğrultamaz duruma taşımaktaydı. İsrail, Suriye'nin tamamını artık kendi çıkar sahası saymaktaydı. Kuduz İsrail'in Dış Bakanı Gideon Saar ise, İdlib ve Membic'in PKK'dan temizlenmesi operasyonlarını kınayarak Kürtlere yönelik saldırılar derhal durdurulmalı ve Kürt bölgesine asla dokunulmamalı şeklinde tehditler savurmuşlardı. Yani, tek parçalı ve bağımsız bir Suriye hayali kuranlar aldanmaktaydı. Çünkü Siyonistlerin planları bambaşkaydı ve maalesef Suriye parçalanacaktı. Türkiye, bu iktidarla, Suriye üzerinden gelecek tehlikeleri atlatamazdı, milli çözüme dayalı bir milli mutabakat oluşumuna acilen ihtiyaç vardı. Çok değerli, deneyimli ve birikimli güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ağar'ın şu tespit ve tahlilleri oldukça önemli ve anlamlıydı. Şam düştü, Esad gitti. Bakalım şimdi HTŞ ve beraberindeki diğer yapılar ne yapacaktı? Azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği Esad pozisyonuna düşen YPG-PKK terör örgütüyle nasıl bir angajman geliştirmiş olacaklardı? YPG-PKK'lı mutlu bir terörist azınlığın Arap coğrafyasına ve kaynaklarına çöktüğü Fırat'ın kuzey tarafında ve doğusunda hangi adımları atacaklardı? Çünkü, petrol ve doğalgaz yatakları YPG-PKK'nın elindeydi. Suriye'nin verimli arazilerinin %70'i YPG-PKK'nın elindeydi. Su, burada altın değerinde, YPG-PKK'nın elindeydi. Başta Araplar olmak üzere, Suriye'deki halkların topraklarının ve mal varlıklarının önemli kısmı YPG-PKK'nın elindeydi. HTŞ ve beraberindeki örgütlerinin elinde ise ne vardı? Hiçbir şey yoktu. %80'i Arap olan Suriye bölünür ya da siyasi birliği bozulursa, buradan Araplara ne çıkardı, YPG-PKK terör örgütüne ne kalırdı? Bunları çok iyi düşünmek ve değerlendirmek lazımdı. İyi de, HTŞ ve beraberindeki yapılar bunları hesap ediyorlar mıydı? Peki Türkiye'nin YPG-PKK'lı bir angajmana nasıl bakacağını ve neler yapacağını bilen var mıydı? Yapılacak bellidir. Ama yapacak irade hazır mıydı? Sağ parantez tırnak işareti. Suriye iç savaşında muhalifler için iki stratejik hedef ve bunun dört siklet merkezi vardı. Halep, Şam, Kamışlı ve Haseke. Halep ve Şam düştü. Peki ya Kamışlı ve Haseke? Kamışlı ve Haseke düşmeden, PKK-PYD'nin sözde devletçiğine girilmeden, kimse muhalifler kazandı diyemez, Suriye halkları kazandı diyemez, Türkiye kazandı diyemez. Diyenler aldanmaktaydı, tabii bir de buna şunu eklemek, Şam'ı düşürenlerin içindeki yabancılara, bağlantılarına ve ortaya koyacakları etkiye, manipüleye bakmak lazımdı. Tabii bir de İsrail ve ABD'nin yaptıklarına ve bu gruplara karşı nasıl davrandıklarına odaklanmalıydı. Hızla gelişen ve değişen durum karşısında Türkiye'nin olası kazanımlarını engellemeye çalıştıklarını, oyalama ve zaman kazanma taktikleriyle yerinde ve zamanında yapılacak müdahaleyi engellemeye, geciktirmeye çalıştıklarını, süslü cümleler ve vaatlerle Türk halkını ve devletini manipüle etmeye çalıştıklarını, güç gösterisi yaptıklarını, ayrıca ABD ve İsrail'in YPG-PKK başta diğer vekilleriyle birlikte gelişen durumu çıkarları ve emelleri doğrultusunda geliştirmeye ve oldu bitti bir duruma dönüştürmeye çalıştıklarını da düşünüyorum. Çok dikkatli ve tedbirli olunmalıydı. Kararlı kıvraklık, etkide, eylemde kıvraklık, inisiyatifi kullanma ve geliştirmede duyarlılık ve tutarlılık. Başarıdan faydalanma, geçerli ve güvenli bir ortamı oluşturmada caydırıcılık ve gerekirse stratejik gözü karalık var mıydı? ABD'nin yeni savunma bakanı adayının, tüm Müslümanları öldürün. Çığlıkları, Trump'ın savunma bakanlığına aday gösterdiği Fox News sunucusu Pete Hegseth ile ilgili bomba bir haber ortaya çıkmıştı. Hegseth'in 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken, tüm Müslümanları öldürün, diye bağırdığı anlaşılmıştı. ABD'de Beyaz Saray'ın 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın atayacağı kabineye yönelik skandallar birbirini kovalamaktaydı. Washington merkezli The New Yorker dergisinin haberine göre, daha önce, 2017'de bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin polis raporu yayımlanan Hegseth hakkındaki iddialara bir yenisi daha katılmıştı. Ortaya atılan tuhaf iddialar hakkında yorum yapmayacağız, denilerek bu rezaletin üstü örtülmeye çalışılmıştı. Haberde, Trump'ın Savunma Bakanlığı adayı Hegseth, bu kez de 29 Mayıs 2015 tarihinde Amerika için endişeli gaziler grubu için Ohio eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte birçok kez, tüm Müslümanları öldürün, diye bağırırken yakalanmıştı. Oysa, sarhoşken bile bir inancın tüm mensuplarının katledilmesi çağrısında bulunabilecek bir kişiden savunma bakanı olamazdı. ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin, CAIR, Ulusal İcra Direktörü Nihat Awad, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut görüşleri ve geçmişteki eylemlerine dayanarak, Hegseth'in savunma bakanı adayı olarak tamamen uygunsuz olduğu uyarısında bulunmuşlardı. Awad, sarhoşken bile bir inancın tüm mensuplarının katledilmesi çağrısında bulunabilecek bir kişi, kaçınılmaz olarak çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin temsilcileriyle etkileşime girecek önemli bir pozisyonda bulunma hakkını kaybetmiştir, yorumunu yapmıştı. Ölüm kalım meselelerini iş göremez hale gelebilecek bir sarhoşa emanet etmek çılgınlıktır. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Richard Blumenthal ise Hegseth hakkındaki iddiaları endişe verici ve diskalifiye edici olarak nitelendirerek adaylığı dikkatle inceleyeceğini açıklamıştı. Blumenthal, açıklamasında, alkol sorunları devam eden bir kişinin ulusal güvenlik yapısının tepesinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bu çok tehlikeli. Savunma Bakanı ulusal güvenlikle ilgili her konuya müdahil oluyor. Nükleer silahların kullanımına karışıyor. Askerlerin savaşa gönderilmesini onaylayan kişi o, sivil kayıplara yol açabilecek insansız hava aracı saldırılarını onaylıyor. Kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım meseleleri Savunma Bakanı'nın elindedir ve bu tür meseleleri herhangi bir nedenle iş göremez hale gelebilecek birine emanet etmek, alamayacağımız bir risktir değerlendirmesinde bulunmuşlardı. Bu İslam düşmanları, nitelikli adaylarmış. Öte yandan Trump'ın iletişim direktörü Stephen Chung ise konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Trump, yönetiminde görev yapmak üzere yüksek kalibreli ve son derece nitelikli adaylar belirliyor, ifadesi herkesi şaşırtmıştı. Seçilmiş Başkan Trump'ın kabine üyeleri için onay oturumlarının 3 Ocak 2025'te başlayacak olan 119. Kongre oturumunda yapılması kararlaştırılmıştı. Hatırlayınız, Hegseth hakkındaki cinsel taciz iddiası ilk kez 2024 Kasım ayında gündeme taşınmış, Trump'ın savunma bakanı adayı iddiayı yalanlayarak söz konusu olayın, rızaya dayalı ilişki kurdukları yalanına sığınmıştı. Mahkeme kayıtlarında, 2017'deki suçlamalar sırasında, Hegseth'in, 3 çocuğu bulunduğu ikinci eşiyle boşanma sürecinde olduğu, nedeninin de şu anda eşi olan bir Fox News yapımcısından bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkması olarak saptanmıştı. ABD medyası, Hegseth'in ilk evliliğinin de 2009'da sadakatsizlik nedeniyle sona erdiği bilgisini paylaşmıştı. Şimdi bu İslam düşmanlarının önünü açtıkları bir Suriye muhalefetinin zaferi, acaba sonuçta kimlere yarayacaktı? Donald Trump'ın Filistin'e gözdağı küstahlığı. ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Gazze şeridindeki esirlerle ilgili açıklama yapmıştı. Göreve başlayacağı tarihi işaret eden Trump, Gazze'deki rehineler 20 Ocak'tan önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme dönecek, diyecek kadar küstahlaşmıştı. Trump, 20 Ocak'tan önce rehineler serbest kalmazsa Orta Doğu cehenneme döner, diye tehditler savurmuşlardı. ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i mağlup ederek yeniden başkan seçilen Donald Trump, Orta Doğu'ya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuşlardı. Gazze'deki İsrailli esirler hakkında konuşan Trump, herkes insanlık dışı bir biçimde rehine tutulan İsraillilerden bahsediyor. Herkes konuşuyor ama harekete geçen yok. Size şu gerçeği bildireyim ki eğer rehineler 20 Ocak 2025'ten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner. Bu bedeli Orta Doğu'daki herkes öder, özellikle de bu suçu işleyenler. Bu işten sorumlu olanlar Amerikan tarihinde görülmedik şekilde çok sert vurulacak. Rehineleri derhal serbest bırakın, ifadelerini kullanmıştı. Trump, ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda bir görüşme yapmıştı. Trump'ın söz konusu açıklamasının bu görüşmeden sonra gelmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme ve tüm dünyanın dikkatini Filistin sorununa ve İsrail katliamlarına çekme gerekçesiyle ve tamamen haklı bir şekilde İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırılar yapmıştı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17.492'si çocuk, 11.979'u kadın olmak üzere 44.429, gerçekte 100.000'den fazla Filistinli ölmüş, 105.250 kişi yaralanmıştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıda tahrip edilmiş durumdaydı. İsrail ordusu, Gazze şeridine saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü açıklamıştı. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Öte yandan İsrail, hala binlerce Filistinliyi suçsuz yere yakalayıp zindanlara atmıştı. Şam'ın teslim alınmasından ve Esad'ın kaçmasından sonra ABD Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamadaki, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibi, Suriye'deki olağanüstü durumu yakından takip ediyor ve sahadaki yerel ortaklarıyla sürekli iletişim halinde bulunuyor, ifadeleri, bizim, ABD, HTŞ ile irtibat halindedir, iddiamızı kanıtlamıştır. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni Suriye'yi oluşturmak üzere bölge ülkeleri ile sürekli temas halindeyiz, itirafları da yine bizi doğru çıkarmıştır. Kuduz İsrail ordusu da, Suriye'deki olaylara karışılmadığı ama karşı da çıkılmadığı ve askeri birliklerinin tampon bölgede konuşlandırıldığı açıklamasını yapmıştı. Trump ise, Esad gitti, ülkesini terk etti. Koruyucuları Rusya ve İran'da yardıma gelemedi, sözleriyle bizi doğrulamıştı. Zaten üst düzey bir Rus milletvekili, artık Suriyeliler, yaşanan iç savaşla, mecburen kendileri mücadele etmek zorundadır, çağrısında bulunmuşlardı. Amerikan emperyalizmine güya karşı çıkıp Rusya ve Çin zihniyetini kutsayan salakların da artık ders alması lazımdı. BM Teşkilatı'nın Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ise, tüm Suriyelilerin kendi toplumlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olacaklarını, açıklaması da, Suriye'nin 4 ana kantona ayrılacağının bir itirafıydı. Ancak, herkesin bir hesabı varsa, elbette Allah'ın da bir hesabı vardı. Bölgenin çıban başı Kuduz İsrail'inde, ABD, AB, Rus ve Çin emperyalizminin de hizaya sokulacağı kutlu bir devran yaşanacaktı. Ve bu sefer yeni dünya tarihini şeytaniler değil Rahmaniler yazacaktı.